Ayrım 2, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 28. Berrigan raporu Beyaz Saray'a teslim edildiği sırada eski bir İngiliz gümrük memuru Lisbon limanında bir ofiste oturmuş, hüsran içinde köhne bir troll teknesinin fotoğrafına bakmaktaydı. Tim Manhire yetişkinlik hayatının tamamını gümrük memuru olarak geçirmişti. Anlaşanlı bir meslek sayılmazdı ama Manhire bu görevi çok önemli bulurdu. Açgözlü bir hükümet için talihsiz bir turistten koparılacak vergi fazla heyecan vermese de Lisbon limanında bu tozlu ara sokaktaki işi tatmin edici sayılabilirdi. Yetersiz kaynakların sıkıntısı olmasa işini daha da tatmin edici bulacaktı. Başında olduğu küçük kuruluş Dynom yasa koruyuculuğunun başka bir kısaltmasıydı. Deniz yoluyla narkotik operasyon merkezi. Bu kuruluşta 7 ülkenin uzmanı görev yapmaktaydı. Birleşik Krallığın 6 ortağını Portekiz, İspanya, İrlanda, Fransa, İtalya ve Hollanda oluşturmaktaydı. Portekiz ev sahibi konumundayken kuruluşun müdürlüğünü Kraliyet Gümrük Dairesi'nden OSD'ye, Organize Suçlar Dairesi'ne atanan bir Britanyalı yapıyordu. Dynom'un görevi Avrupa'nın polis ve deniz kuvvetlerini koordine ederek Karayip Denizi'nden Atlantik'i aşıp Batı Avrupa ve Batı Afrika kıyılarına hedeflenen kokain nakliyatına engel olmaktı. O güneşli öğlen sonrasında Tim Manhire'ın canını sıkan şey büyük ve değerli kargosu olan başka bir balığın daha ağından kaçmış olmasıydı. Fotoğraf havadan çekilmişti fakat devriye gezen o uçağın güzel resimler çekmenin ötesinde yapabileceği bir şey yoktu. Sadece görüntüyü kilometrelerce uzaktaki Dynom'a iletebilmişti. Fotoğraf provasında Esmeralda G yazan köhne bir troll teknesini gösteriyordu. Doğu Atlantik'te gün doğumundan hemen önceki zifiri karanlıkta tesadüfen görülmüştü. Dümen suyunun olmayışı gece boyunca görünmeden seyredip şimdi durduğunun belirtisiydi. Elinde büyüteçle resmi inceleyen Manhire, mürettebatın birazdan tekneyi baştan aşağıya mavi muşambayla örteceğini biliyordu. Bu denizdeyken görünmemek için kokain kaçakçılarının yaptıkları standart bir uygulamaydı. Geceleri seyir yaparlar, sonra deniz renginde bir muşambayla örtünerek sessizce beklerlerdi. Onları yukarıdan fark etmek imkansız gibi bir şeydi. Gün batarken mürettebat muşambayı kaldırır, seyre devam ederlerdi. Bu işlem biraz zaman alırdı ama güvenliydi. Şafak vakti muşambayı örterken yakalanmamaları gerekiyordu. Bu tekne balık avında değildi. Venezuela'daki küçük bir iskelede yüklenen bir ton beyaz toz, su ve tuzdan zarar görmemesi için birkaç kat üst üste ambalajlanmıştı. Esmeralda G'nin Batı Afrika yönüne gittiği belliydi. Büyük ihtimalle narkotik cenneti sayılan Guinea-Bissau'ya gidiyordu. Manhire iç geçirdi. Eğer tekne biraz daha kuzeyde olsa, İspanyol Kanarya Adaları veya Portekiz'in Madeira veya Azorlarına yönelmiş olsaydı, bu iki ülkeden biri bir sahil güvenlik botuyla kaçakçıları yakalayabilirdi. Ne ki tekne çok daha güneyde, Cape Verde Adaları'nın 100 mil kuzeyindeydi. Buradakiler yardım edemezdi çünkü yeterli donanımları yoktu. Senegal'den Liberya'ya kadar uzanan kıvrımdaki ülkelerden de yardım istemenin yararı yoktu. Çünkü bu ülkeler sorunun bir parçasıydı, çözümün değil. Bu nedenle Tim Manhire 6 Avrupa ülkesinin ve ABD'nin deniz kuvvetlerine başvurdu. Fakat hiçbirinin o civarlarda bir fırkateyni veya savaş gemisi yoktu. Fotoğraf çeken uçağı görmüş olan Esmeralda G fark edildiklerini anlayınca muşamba hilesini bırakıp tam hızla karaya yönelecekti. Zaten 200 mil kadar bir yolları vardı ve saatte 10 millik bir hızla bile sabah olmadan Gine kıyılarına varırlardı. Açık denizde bir tekne yakalansa bile hüsranın sonu gelmiyordu. Kısa bir zaman önce bir Fransız fırkateyni Manhire'ın yardım isteğine karşılık vererek Dynom'un yönlendirmesiyle 400 mil açıkta seyreden kokain yüklü bir şirep yakalamıştı. Ne var ki yasal ayrıntılar Fransızlar için saplantı halindeydi. Kendi kurallarına göre yakaladıkları kaçakçıları en yakın bir dost limana götürmek zorundaydılar. Bu kez o dost liman sorunlu ülkelerden biri oldu. Gine. Sonra yakalanan gemiyle ilgili formaliteler gereği bir Fransız yargıç Paris'ten getirildi. İnsan haklarıyla ilgili Le droit de l'homme bir şeydi. Manhire'ın ekibindeki Fransız Jean-Louis bile buna bozulup kıçımın hakları diyecekti. Şilep'e el konmuş, mürettebat mahkemeye verilmişti. Bir hafta sonra Şilep iskeleden ayrılıp denize açıldı. Personel olarak da kefaletle serbest bırakılan kendi mürettebatı vardı. Onları serbest bırakan yargıç eski ve tozlu bir Peugeot otomobilden Mercedes'e terfi etti. El konan kokain balyaları da bir anda buhar oluvermişti. İşte bu nedenlerle Dynon müdürü derin bir iç geçirip Esmeralda G'nin adını ve resmini dosyasına koydu. Bir daha görülecek olursa, ama görülmeyecekti. Bu uyarıyı aldıktan sonra yeni bir adla Atlantik Okyanusu'na açılacak ve sadece balık avlayacaktı. Kokain taşısa bile tam muşamba serdikleri sırada bir Avrupalı donanma uçağı tesadüfen oradan geçip onu fark eder miydi? Bu ihtimal binde bir civarındaydı. İşte sorun da burada diye düşündü Menhair. Kısıtlı kaynaklar ve cezasız kalan kaçakçılar, yakalansalar bile. Bir hafta sonra ABD Başkanı İç Güvenlik Bürosu Müdürü'yle görüşmekteydi. Bu teşkilat ülkedeki önde gelen 13 istihbarat teşkilatını düzenleyen hepsinin üstündeki süper bir kuruluştu. Müdür başkomutanı olan adama hayretle baktı. ''Ciddi misiniz Sayın Başkan?''
''Evet, sanırım öyleyim. Ne tavsiye edersin?''
''Eğer kokain endüstrisini yok etmeye çalışacaksanız, dünyanın en acımasız ve alçak insanlarını karşınıza alacaksınız demektir.''
''O halde onlardan daha iyi birini bulmamız gerekecek.''
''Galiba onlardan daha kötüsünü demek istediniz efendim.''
''Öyle bir adamımız var mı?''
''Aklıma öyle bir isim, daha ziyade adamın şöhreti geliyor. Bu kişi yıllarca CIA'de istihbarata karşı koyma şubesi başkanlığını yaptı. Neden sonra yetki verilince Aldrich Ames'i tuzağa düşürüp yok etti. Ardından CIA adına özel operasyonlar birimine başkanlık etti.'' Usame Bin Laden'i az kalsın tuzağa düşürüp öldürecekti. Üstelik bu 11 Eylül'den önceydi. 2 yıl önce salıverildi.
Salıverildi mi dedin?
Kovuldu.
Neden?
Çok acımasızdı.
Meslektaşlarına karşı mı?
Hayır efendim, sanırım düşmanlarımıza karşı.
Öyle şey olmaz. Onu geri istiyorum. Adı neydi?
Unuttum efendim. Langley'de ona sadece takma adıyla hitap ederler. Ona Kobra derler.
İkinci bölüm. Başkanın aradığı adamın adı Paul Devereux'du. Neden sonra izini bulduklarında dua ediyordu. Duaya çok önem veren biriydi. Devereux geçmişi 1776 yılına kadar uzanan aristokrat sayılmaya en yakın köklü bir ailenin çocuğuydu. İlk gençliğinden beri kişisel bir servete sahipti. Fakat o zamanlardan beri en çok dikkat çeken özelliği zekasıydı. Amerika'daki Jesuit üniversitelerinde öğrenci yetiştirmesiyle ünlü en önemli okullardan biri olan Boston Koleji'nde okumuştu. Daha o günlerinde geleceği çok parlak görülüyordu. Dindar olduğu kadar bilge bir kişiliği de vardı ve o sıralar ciddi olarak bir Jesuit papazı olmayı düşünmüştü. Bunun yerine başka bir ayrıcalıklı cemiyetten gelen daveti kabul ederek CIA'ya katıldı. Öğretmenlerinin yaptığı her sınavı başarıyla geçen ve her yıl bir yabancı dilde uzmanlaşan bu 20 yaşındaki genç için hedef komünizme ve ateizme karşı savaşarak tanrısına ve ülkesine hizmet etmekti. Bu amaçla ruhani değil dünyevi yolu seçmişti. Şirket içinde hızla yükseliyordu. Çünkü engel tanımayan bir insandı. Entelektüel kişiliği onu Langley'in en popüler elemanı yapmıştı ama buna pek önem verdiği yoktu. 3 ana bölümde görev yaptı. Operasyonlar, istihbarat analiz ve istihbarata karşı koyma, iç güvenlik. Uğrunda 20 yıl ter döktüğü hedefine 1991 yılında Soğuk Savaş'ın bitimi ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ulaştı. 1998 yılında El-Kaide Nairobi ve Darüsselam'daki Amerikan büyükelçiliklerini havaya uçurana kadar o görevde kalmıştı. Devereux Arapça dilinde uzmanlaşmıştı. Birçok farklı diyalektiği çok iyi bilmesi, CIA'nın onu yeni kurulan özel operasyonlar birimine yerleştirmesine yol açtı. Bu birim yeni tehdit olan İslami kökten dinciler ve onların körüklediği küresel terörizm üzerine odaklanıyordu. 2008 yılında emekli olup ayrılması klasik soruyu akla getirmişti. Kendi isteğiyle mi ayrılmıştı yoksa kovulmuş muydu? Devereux tabii ki kendi isteğiyle ayrıldığını düşünüyordu. Tarafsız bir gözlemci her ikisinin de yarı yarıya olduğunu savunurdu. Devereux eski kafalıydı. Kur'an'ı çoğu İslami din bilimcisinden daha iyi ezbere okuyabilirdi ve en az 1000 tane önde gelen yorumunu hatmetmişti.
Ne var ki etrafı parlak zekalı, Blackberry'leri kulaklarına yapışık duran gençlerle çevriliydi. Devereaux bu cihazdan nefret ederdi.
Siyaseten doğruluk kavramını iğrenç bulur, bunun yerine herkese karşı nazik davranmakla yetinirdi. Tabii tanrısını ve ülkesinin düşmanları hariç. Bu kişileri en küçük bir vicdan azabı duymadan yok ederdi. CIA'nın yeni müdürü ajanlarının vicdan muhasebesi yapmalarının gerekli olduğunu kesin bir ifadeyle duyurduğu zaman Devereaux'a Langley'den çıkış kapısı görülmüştü. Böylece sessiz ve içtenliksiz bir kokteyl partisiyle, ki bu da tahammül edemediği bir şeydi, veda ettikten sonra tarihi Alexandria şehrindeki muhteşem evine çekildi. Bundan böyle muazzam kütüphanesinin içine gömülebilecek, nadir bulunan İslami sanat eserlerinin tadını çıkarabilecekti. Devereaux evli değildi. Bu durumun Langley'deki eski binanın su sebilleri önünde fokurdayan dedikodulara epey malzeme çıkarırdı. Devereaux yeni binaya taşınmayı kesinlikle reddetmişti. Bir süre sonra dedikoducular ortadaki gerçeği kabullenince söylentilerin de sonu gelmiş oldu. Bu cizvit eğitimi almış sofu Bostonlu dünya nimetleriyle ilgilenmiyordu. İşte o günlerde genç zıppırlardan biri Devereaux'da bir kobra yılanının çekiciliği olduğu yorumunu yaptı. Bu isim de ona yapıştı kaldı. Beyaz Saray görevlisi genç adam önce South Lee ve South Fairfax caddelerinin kesiştiği yerdeki ikamet adresine gitti. Buradaki ev kahyası Maisie onu patronunun kilisede olduğunu söyledi ve yerini tarif etti. Genç adam tekrar arabasına dönerken etrafına bir bakınınca kendisini 200 yıl geriye gitmiş gibi hissetti. Haksız da sayılmazdı. Alexandria 1749 yılında İngilizler tarafından kurulmuştu. Şehir sadece iç savaştan değil, bağımsızlık savaşından önce bile vardı. Potomac nehrinde bir limanken şeker ve köle ticareti sayesinde zenginleşmişti. Nehre Chesapeake koyundan ve daha ötedeki Atlantik'ten giren şeker nakliye gemileri safra olarak eski İngiliz tuğlaları kullanırlardı. Bu tüccarlar aynı tuğlalarla birbirinden güzel evler inşa etmişlerdi. Şehir hala yeni dünyadan çok eski Avrupa havasını taşıyordu. Beyaz Saray görevlisi genç adam arabasına bindi ve şoföre South Royal Caddesi'ne gidip orada St. Mary Katolik Kilisesi'ni bulması talimatını verdi. Adrese varınca kapıyı yavaşça açtı ve caddenin uğultusunu geride bırakıp sessizlik içindeki kilisenin içine girdi. Etrafına şöyle bir bakınırken mihrap önünde diz çökmüş bir insanı gördü. İçerideki aydınlığı sağlayan 8 vitraylı pencere önünden yürüyüp geçtiği sırada hiç ayak sesi çıkmamıştı. Genç adam üstünde tek bir altın haç bulunan beyaz örtülü mihrab önünde dua eden gümüş saçlı adama yaklaşırken burnuna tütsü ve yanan mumların kokusu geldi. Ses çıkarmadığını sanıyordu ama dua eden adam tek elini kaldırarak sessizliği bozmaması için onu uyardı. Duası bittikten sonra adam haç çıkarıp ayağa kalktı ve ona döndü. Beyaz Saray görevlisi bir şey söyleyecek gibi oldu ama adam elini kaldırarak onu susturdu ve birlikte sokağa açılan kapıya yürüdüler. Çıkışa vardıkları zaman yaşlı adam ona dönüp gülümsedi. Açık kapıdan caddenin karşısında bekleyen limuzin görülüyordu.
''Beyaz Saray'dan geliyorum efendim.'' dedi görevli.
''Birçok şey değişiyor genç dostum ama saç tıraşları ve otomobiller hep aynı.'' dedi Devereaux. Beyaz Saray demekten büyük zevk alan görevli bu kelimelerin karşısındaki adamı etkileyeceğini sandıysa çok yanılmıştı. Beyaz Saray emekli olmuş yaşlı bir adama ne söylemek isteyebilir ki?
Genç görevli hayretler içindeydi. Gençlik hastası olan bir toplumda hiç kimse kendine yaşlı demezdi, 70 yaşında olsalar bile.
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sizinle görüşmek istiyor.
Devereaux sanki bu durumu tartışıyormuş gibi sessiz kaldı.
''Şimdi efendim?''
''O halde evime uğrayabilirsek koyu renk bir takım elbise giyip kravat takmam iyi olur. Arabam da yok. Umarım beni tekrar evime götürebilirsin.''
''Elbette efendim.''
''O halde gidelim. Şoförün nerede oturduğumu biliyor. Oraya gidip Maisie'yi görmüş olmalısın.''
Beyaz Saray'daki toplantı kurmay başkanının ofisinde yapıldı ve kısa sürdü. Illinois'li inatçı bir kongre üyesi olan bu adam yıllardır başkanla birlikte çalışmıştı. Başkan el sıkıştıktan sonra Beyaz Saray'daki en güvendiği müttefikini tanıştırdı.
Size bir teklifim olacak Bay Devereaux dedi başkan. Bir bakıma rica denebilir. Hayır, her bakımdan bir rica demek lazım. Şu anda katılmam gereken bir toplantım var ama önemli değil. Jonathan Silver size her şeyi açıklayacak. Kendinizi hazır hissettiğinizde bana cevap verebilirseniz çok sevinirim. Bir gülümseme ve bir tokalaşma. Daha sonra başkan oradan ayrıldı. Bay Silver gülümsemiyordu. Böyle bir alışkanlığı yoktu. Nadiren gülümseyecek olursa da bunun nedeni başkanın bir rakibinin zor durumda kalması olurdu. Masasından bir dosya çıkarıp uzattı.
Önce bunu okursanız başkan minnettar olacak. Burada, şimdi.
Kurmay başkanı odanın arka kısmındaki bir deri koltuğu işaret etti. Paul Devereaux dosyayı alıp koltuğa oturdu. Bacak bacak üstüne atıp Berrigan raporunu okumaya başladı. 10 dakika sonra bitirince başını kaldırıp baktı. Jonathan Silver kendi evraklarıyla meşguldü. Eski gizli ajanın bakışını fark edince kalemini bıraktı.
Ne düşünüyorsunuz?
İlginç fakat yeni bir şey yok. Benden ne istiyorsunuz?
Başkan şunu bilmek istiyor. Bütün teknolojimiz ve özel kuvvetlerimizle kokain endüstrisini yok etmek mümkün olabilir mi?
Devereaux tavana baktı. 5 saniyede vereceğim bir cevabın değeri olmaz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bunu Fransızların dediği gibi bir proje de tüt yapmak, yani iyice incelemek için zamana ihtiyacım olacak.
Fransızların ne dediği umurumda değil.
Jonathan Silver çok sevdiği İsrail hariç ülke dışına pek çıkmazdı. Çıktığı zamanlardaysa özellikle Avrupa ve bilhassa Fransa'dayken geçirdiği her dakikadan nefret ederdi.
İncelemek için zaman istiyorsunuz öyle mi? Ne kadar?
En az 2 hafta. Ayrıca eyaletteki her yetkilinin sorularıma samimi ve doğru cevap vermelerini sağlamak için beni yetkilendiren bir yazı istiyorum. Yoksa vereceğim cevap hala değersiz olur. Herhalde siz de başkan da daha baştan başarısızlığa mahkum bir projeye zaman ve para harcamak istemezsiniz. Kurmay başkanı birkaç saniye sessizce ona baktıktan sonra kalkıp odadan çıktı. 5 dakika sonra elinde bir mektupla geri geldi. Devereaux yazıyı okuduktan sonra onaylamak için başını salladı. Elindeki mektup ülkedeki bütün bürokratik engelleri aşmaya yeterliydi. Kurmay başkanı ona bir de kart vizit uzattı.
Özel numaralarım, ev, ofis ve cep telefonu. Tümü de şifreli ve tamamen güvenlidir. Ciddi bir nedeni olduğu sürece beni herhangi bir zamanda arayabilirsiniz. Bu andan itibaren başkan bu işin dışındadır. Berrigan raporunu almak ister misiniz?
Hayır dedi Devereaux, ezberledim. Sizin 3 numaranızı da. Kart viziti geri uzattı. İçinden tamamen güvenlidir böbürlenmesine gülüyordu. Birkaç yıl önce yarı otistik olan bir İngiliz bilgisayar cambazı, NASA ve Pentagon veri tabanlarını koruyan firewall duvarlarını kolayca aşabilmişti. Üstelik bu işi Londra'daki evinin yatak odasında ucuz bir bilgisayarla yapmıştı. Cobra gerçek gizliliğin ne olduğunu iyi bilirdi. 3 kişi arasında bir sırrı saklamak ancak ikisinin ölümüyle mümkün olurdu. Başarmanın tek yolu kötü adamlar uyanmadan önce girip çıkmaktı. Devereaux ile Silver toplantısından 1 hafta sonra başkan Londra'ya gitti. Tam resmi bir ziyaret olmamasına rağmen başkan ve First Lady kraliçe tarafından Windsor şatosunda ağırlandılar. Eskilere dayanan içten dostlukları tazelenmiş oldu. Bundan başka çeşitli iş konuları tartışıldı. Ağırlık Afganistan'da süregelen sorunlar, 2 ülkenin ekonomileri, Avrupa Birliği, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri üzerineydi. Hafta sonunda başkan ve eşi İngiltere Başbakanı'nın resmi sayfi evi olan ve kısaca Checkers adıyla anılan muhteşem konakta 2 gün geçirmek üzere davetliydiler. Cumartesi gecesi yemekten sonra 2 çift uzun salonda oturup kahve içtiler. Hava serin olduğu için şömine gürül gürül yanıyor, alevlerin ışığı boydan boya ciltli kitaplarla dolu duvarlarda yansıyordu. İki hükümet liderinin insan olarak iyi geçinebilecekleri, aralarında bir empati veya dostluk kurup kuramayacakları önceden kestirilebilecek bir şey değildir. Bazıları bunu gerçekleştirir, bazıları için mümkün olmaz. Tarih her ne kadar görüş ayrılıkları olsa da Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in birbirlerinden hoşlandıklarını kaydetmiştir. Ronald Reagan ve Margaret Thatcher da İngiliz başbakanının dik kafalılığına ve Kaliforniyalı başkanın avam mizah anlayışına rağmen çok iyi ahbap olmuşlardı. Britanya ve Avrupa ülkelerinin o düzeydeki ilişkileri ise, eğer buna ilişki denebilirse, sadece nezaket sınırları içinde gerçekleşmiştir. bir keresinde Alman şansölyesi Helmut Schmidt'in yanında getirdiği eşi o kadar korkunç bir kadındı ki akşam yemeğine indiği sırada İngiliz Başbakanı Harold Wilson ondan hiç beklenmeyecek bir pespayelikle yanındakilere "Demek ki eş değiştirme olmayacak" diyebilmişti. Harold Macmillan ve Charles de Gaulle birbirlerine tahammül edemezlerdi. Ama aynı İngiliz Başbakanı genç Amerikan Başkanı John F. Kennedy'yi severdi. Belki de ortak dili konuşmanın etkisi olabilir. O sonbahar gecesi dışarıda Amerikan gizli servisi ve İngiliz SAS ekibi güvenlik nöbetindeyken şömine ateşinin tatlı sıcaklığında sohbet eden iki adam çok farklı geçmişleri olmasına ve o güne kadar sadece 3 toplantıda, biri Washington'da, biri Birleşmiş Milletler'de ve şimdi Checkers'da bir araya gelmiş olmalarına rağmen kişisel düzlemde şaşırtacak bir dostluk kurmuşlardı. Amerikan başkanının yoksunluklarla dolu bir geçmişi vardı. Kenyalı baba, Kansas doğumlu anne, Hawaii ve Endonezya'da bağnazlıklara karşı mücadelelerle geçen bir çocukluk dönemi. Oysa İngiliz başbakanı ayrıcalıklıydı. Babası bir yargıçla evli olan bir borsa simsarıydı. Küçükken dadısı olmuş, ülkesinin en pahalı ve itibarlı okullarında okumuştu. Böyle bir geçmişi olan insan kolayca güler yüz gösterip içindeki ön yargıları maskeleyebilir. Bazıları öyledir, bazıları ise değil. Daha yüzeysel bir düzlemde ise iki adamın çok daha fazla ortak yanı vardı. Her ikisi de hala 50 yaşın altında, güzel kadınlarla evli, hala okul öncesi yaşlarında çocuklara sahip, her ikisi de üst düzey üniversite diplomaları olan, yetişkin hayatlarını politikada geçirmiş insanlardı. Ve her ikisinin de iklim değişikliği konusunda neredeyse saplantı denebilecek kaygıları vardı. Üçüncü dünya ülkelerindeki yoksulluk, ulusal güvenlik ve kendi ülkelerinde yaşanan sıkıntılar da iki adamın ortak kaygı noktalarıydı. İngiliz Başbakanı'nın eşi First Lady'ye koleksiyondaki en eski kitapları gösterirken Amerikan Başkanı İngiliz muadiline mırıldanma tonuyla "Verdiğim rapora bakacak zamanın oldu mu?" diye sordu.
"Elbette çok etkileyici ve endişe verici. Burada büyük bir sorunumuz var. Avrupa'da en çok kokain kullanılan ülkeyiz. 2 ay önce bizim organize suçlar dairesi kokainin yan ürünü olan suçlardaki artışla ilgili bir briefing verdi. Bu raporun amacı ne?"
Başkan söyleyeceklerini tartarken gözlerini şömineye dikti. "Şu anda bir fikrin sadece uygulanabilirliğini incelemekte olan bir adamım var. Bütün teknolojimizle ve özel birliklerimizin becerileriyle kokain endüstrisini yok etmek mümkün mü?"
Başbakan şaşkın gözlerle başkana baktı.
"Adamın raporunu verdi mi?"
"Hayır, kararının her an gelmesini bekliyorum."
"Ve tavsiyesini, buna uyacak mısın?"
"Sanırım evet."
"Ya bunun uygulanabilir olduğunu söylerse?"
"O zaman sanırım bütün Amerika buna uyacaktır."
"İkimiz de uyuşturucuyla mücadele için muazzam bir servet harcıyoruz. Bütün uzmanlarımın ortak görüşü bunu kökünden kazımanın mümkün olmayacağı yönünde. Sevkiyatlarına el koyuyoruz. Kaçakçıları ve gangsterleri yakalayıp uzun süreli hapse atıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Uyuşturucu hala akıp duruyor. Hapistekiler yerine yeni gönüllüler alıyor. Toplumda bu maddelere sürekli olarak artan bir iştah var."
"Peki eğer adamın bunun yapılabileceğini söylerse Büyük Britanya bize katılır mı?" Bir dost tarafından gelse bile hiçbir politikacı bel altından darbe almayı sevmez. Amerikan başkanından gelse bile İngiliz başbakanı zaman kazanmayı oynadı.
"Gerçek bir planın olması lazım. Üstelik iyi bir fon da gerekli."
"Eğer başlamaya karar verirsek plan olacak, fon da. Senden istediğim özel birlikleriniz, suçla savaş teşkilatlarınız, istihbarat becerileriniz."
"Ekibimdekilerin görüşünü almam lazım," dedi başbakan.
"Tamam," dedi başkan. "Adamım işe başlayıp başlamayacağımızı söylediği zaman sana haber veririm." Çiftler yatmak üzere odalarına çekildiler. Ertesi sabah birlikte yerel Norman Kilisesi'ndeki ayine katılacaklardı. Gece boyunca nöbetçiler devriye gezecekler, her yeri tekrar tekrar kontrol edeceklerdi. Hepsi silahlı, zırhlı, gece görüş gözlükleri, enfraruj tarayıcılar, harekete ve vücut ısısına duyarlı dedektörlerle donanmıştı. Kimse yaklaşmasın diye Amerika'dan özel olarak getirilmiş olan limuzinin başında bile bütün gece nöbet tutulacaktı. Amerikalı çifte devlet başkanlarına hep olduğu gibi Lee odası verildi. Checkers'ı devlete bağışlayan hayırseverin adını taşıyan konak 1917 yılında baştan aşağıya restore edilmişti.
Odada hala Kral 3. George zamanından kalma sayvanlı karyola vardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov yastığının altında bir tabancayla bu yatakta yatmıştı. 2010 yılının o sonbahar gecesinde yastık altında tabanca yoktu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 43.